Ayrım 29, sayfa 187. Francis Ford Coppola, 7 Nisan 1939. Milliyeti Amerikalı, Burcu Koç. En önemli filmleri Baba 1972, Baba 2 1974, Kıyamet 1979. Sözün özü, muhtemelen dahiyim ama hiç yeteneğim yok. 1970'lerin çığır açan yönetmenlerinden Francis Ford Coppola, en ünlü karakterlerin ilginç bir karışımı gibiydi. Örneğin Baba filmindeki Don Vito Corleone gibi, çevresindekilere karşı oldukça müşfik bir patrondu ve başarıyı erken yakalayan bu dahi çocuk, pek çok okulu Amerikan auteurlerinin önünü açtı. Kıyamet filminin merkezindeki çılgın albay Kurtz gibi, nefsine düşkün, kendine zarar veren bir figürdü. Aşırılıkları ve arzuları ile kendi kendini mahvetmiştir. Coppola, 7 Nisan 1939'da Detroit'te doğdu. Annesi İtalya, bir zamanlar oyuncuydu. Bir dönem konser flütçüsü olan babası Carmine, zor hayat koşulları yüzünden mahallenin yarış pistinde pikolo çalmakla yetinmek zorunda kaldı. Francis'in sözleriyle, başarılı olan herkesten nefret eden, potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştirememiş, mutsuz bir adamdı ve senfoniler besteleme hayaliyle yaşarken, yerel radyo işleri gibi önüne çıkan fırsatlarla ömrünü tüketmeye mecburdu. Francis'in göbek adı, otomobil üreticisi Henry Ford'a ithafen verilmişti. Aynı isimdeki şirket, Carmine Coppola'nın sahne aldığı haftalık programlardan birinin sponsoruydu. Francis'in doğumundan kısa bir süre sonra, Carmine, New York City'de NBC orkestrasında çalmak üzere işe girince, aile Queens'e taşındı. Burada yaşıyor olmak, Francis'e ve sonradan oyuncu Talia Shire olarak tanınacak olan kız kardeşi Talia'ya, ebeveynlerinin izinden giderek gösteri dünyasına girme hayalleri kurdurdu. Oyunculuk, çelimsiz görünümlü Francis için pek olası gözükmüyordu. Coppola, zayıf ve tuhaf görünümlü bir çocuktu. Çukur bir çenesi, kepçe kulakları ve kavanoz dibi gibi gözlüğü vardı. Okulda durum pek iyi sayılmazdı ve sağlık sorunları da olası bir sosyal hayatı imkansız kılmıştı. 9 yaşındayken bir izci gezisi sırasında çocuk felcine yakalandı ve yılın yarısını sol tarafı felçli yatakta geçirdi. Kimse onu görmeye gelmezdi. İyileşme döneminde kuklacılık öğrenip televizyon izledi ve hayal gücünün fantastik dünyasında kayboldu. İyileştikten sonra 8 mm kamera ve ses kayıt cihazıyla o hayal dünyasının bazılarını filme almayı başladı. Coppola, Long Island'daki Hofstra Koleji'nde, günümüzde Hofstra Üniversitesi olmuştur, film ve tiyatro alanında daha formal bir eğitim almaya başladı. Kendini yönetmen olmaya o kadar kaptırmıştı ki, 16 mm kamera alabilmek için arabasını satmıştı. Mezun olduktan sonra Kaliforniya'ya taşınarak eğitimine devam etmek üzere Ookla Film Okulu'na girdi. Sınıf arkadaşlarından biri ileride The Doors grubunun solisti olacak Jim Morrison'dı. Bir profesörün tavsiyesiyle B sınıfı filmlerin önde giden yönetmenlerinden Roger Corman'la çalışmaya başladı. Kurgu ve metin yazarlığı yapıyor, genel olarak filmlerinde yardımcı oluyordu. Bu birliktelik 1963 yılında Coppola'nın yönetmen olarak ilk ana akım denemesi olan düşük bütçeli korku filmi Dementia 13 ile meyvesini verdi. Coppola'nın bir sonraki filmi You Are Big Boy Now, onu gelecek vadeden genç bir yönetmene dönüştürse de tam bir felaket olan yüksek bütçeli Finish Rainbow müzikali bu umutları kısa süre içerisinde suya düşürdü. Yine de Hollywood hayalinden vazgeçmedi ve 1970'te Patton filminin senaryosu ile Oscar kazandı. Daha sonra Mario Puzo'nun Beylik Mafya kitabı, The Godfather'ın sinema uyarlaması Coppola'nın yaratıcılığına teslim edildi. 33 yaşındaki yönetmen bu filmle en iyi film ödülünü evine götürdü ve 70'lerin Amerika yönetmenleri arasından öne çıkan etkili bir isim olarak itibarını iyice arttırdı. 1970'lerin geri kalanında bu şöhretin meyvelerini topladı. Baba 2 ve The Confessions gibi başyapıtlarını üretirken, bir yandan da ses getiren Amerikan graffiti'nin yaratıcılığını üstlenerek yakın dostu George Lucas'ın kariyerinin başlamasına yardımcı oldu. Set dışında giderek artan derecede lüks bir yaşam sürdü. Zaman içinde genişleyen Kuzey Kaliforniya rezidansında üzerinde bir tek kaftanıyla dolaşır, orijinal Warhol eserleri ve nadir bulunan Enrico Caruso plakları toplardı. Zaman zaman da büyük bir binayı işaret edip şunu almak istiyorum derdi. Malikanesindeki bir odanın tümünü elektrikli trenlere ayırdı ve oyuncakları öyle tutkundu ki arkadaşları ona Amerika'nın en eski oyuncak dükkanına atıfta bulunarak Fao Coppola ismini takmıştı. Ancak lüks yaşam tarzı 1979'da Apocalypse Now filminin piyasaya çıkmasıyla derinden sarsıldı. Sanatsal açıdan tartışmasız bir başarı yakalayan bu sarsıcı Vietnam Savaşı epiği, diğer yandan bütçesini çok üzerine çıkarak stüdyoyu neredeyse batırıyordu. Öyle ki bu film, Autel'lerin projeleri üzerinde çok fazla söz sahibi olmalarının doğurabilecekleri sonuçları göstermek için sıkça başvurulan bir vaka haline geldi. Filipinler'deki bitmek bilmeyen çekim, Coppola'yı delirme noktasına sürükledi. Ayrıca 1980'lerde kendisinin finanse ettiği ve fiyasko ile sonuçlanan birçok proje tüm birikimlerini bitirdi. 1990 yılında büyük bir hata sayılan ve kilit rollerden birinde oyunculuğa yeteneği olmayan kızı Sofia'nın yer aldığı Baba filmi, sanatsal kariyerini alt üst eden son darbe oldu. 1990'ların sonunda Coppola artık tümüyle tükenmişti. Gelişmekte olan şarapçılık işini ayakta tutabilmek için Jack ve John Grisham'ın The Rainmaker gibi niteliksiz projelerini kabul etmek zorunda kaldı. Coppola'nın üzüm bağlarından çok lezzetli şaraplar çıktı ve artık 70'li yaşlarında olan yönetmen, akıllıca bir seçim yaparak yaratıcı enerjisini üzüm ezmeye odaklı ve sinema dünyasında bıraktığı izi değerlendirmeyi başkalarına bıraktı. Pornonun babası. Vahşi vahşi batı. Hiç bu kadar vahşi olmamıştı. Fıstık gibi kızlar. Utangaç kovboylar. Coppola'nın 1962 yılında çektiği soft porno filmi Tonight for Sure'un afişinde bu slogan vardı. İlk profesyonel işi için tuhaf bir seçim yapmış olan Oscar ödüllü yönetmen, kuşkusuz bu filmin zamanın tozlu rafları arasında kaybolmasını istemiş olmalıdır. 69 dakikalık muhteşem film aslında Coppola'nın Akla Film Okulu'ndan mezun olduktan sonra çektiği The Peeper adlı 12 dakikalık kısa filminin genişletilmiş bir versiyonuydu. The Peeper, yan dairede bir fotoğrafçının yaptığı çıplak fotoğraf çekimini fark eden ve bir sapık için bulunmaz bir fırsat yakalamış olan ihtiraslı bir röntgencinin yaşadığı maceraları anlatmaktadır. Kahramanımızın kadınların çıplak vücutlarını rahatça röntgenleyebilmek için güçlü bir teleskop edinmiştir. Coppola, Tom ve Jerry çizgi filmlerine benzettiği bu kısa filmine dağıtımcılar ilgisiz kalınca fazla dert etmedi. Sonrasında başka bir sinemacı grubu ona bir teklif sundu. Coppola'nın röntgencisine ait görüntüleri, bir kovboyun kafasını çarpıp bayıldıktan sonra hayalinde çıplak kadınlar görmeye başladığı White Open Sheep'in adlı kısa Western filmlerinin içine yerleştirmek istiyorlardı. Sonunda insanlar buluşacak bir filmin jeneriğinde isminin yer alacağı fikriyle heyecanlanan Coppola bu teklifi kabul etti. Böylece Tonight for Sure adlı film ortaya çıktı. Filmin bitmiş halinde Coppola'nın dikizcisi ve şehvet düşkünü kovboy, adi bir striptiz kulübünde içki içerek birbirleriyle geçmiş tecrübelerini paylaşırken görülüyordu. O zamanın standartlarına göre sahneler çok da açık seçik sayılmazdı. Coppola, porno eseri ara sıra birkaç memenin görüldüğü saçma bir komedi olarak tanımlamıştı. Bu sönük girişimin müziklerini Coppola'nın babası Carmine hazırlamıştı. Belki de bu işin bir parçası olduğunu inkar etmesi gerekebilir diye akıllıca davranıp adının Carmen olarak geçmesini istemişti. Tonight for Sure muhtemelen Times Square'daki köhne bir sinema salonu dışında hiçbir yerde gösterilmemiştir. Ancak belli ki en azından bir kişi Coppola'nın bu hafif meşrep filmini görmüş olacak ki bu türdeki ilk filminin hemen ardından ikinci bir porno projesinde çalışmak üzere teklif aldı. Bu seferki iş Meet Eva Feng Dishun, Günah Havva ile başladı azdı. Hali hazırda var olan bir Alman filmine çıplaklık içeren 3 boyutlu görüntüler eklenmesini içeriyordu. Ortaya çıkan ve günümüzde The Bellboy on the Playgirl olarak bilinen film, iç çamaşırı mankenlerinin kaldığı odaya sızmak için bir sürü dolap çeviren, azgın bir otel komisinin başından geçenleri anlatıyordu. Filmde 17 yaşında bir kız dışında, babası görürse onu öldürür diye korkuyordu. Tüm kadınlar üstsüzdü. Coppola, kızın sütyeniyle kalmasına izin verdi. Afişler, filmin sözde yıldızı, Playboy kızı June Wilkins'ına gönderme yaparak June'un her yerinde çiçekler açıyor diye bağırıyordu. Afişteki sloganın aynı zamanda Coppola'nın 3 boyutlu görüntülerdeki ustalığını da överek kızları kucağınıza getiriyor diyordu. Bu arada kucağınızda başka ne tür bir şey bulacağınız hayal gücünüze kalmıştı. I'm Tonight for Sure, hem de The Bellboy and The Playgirls filmlerinin sonradan video formatında da yayınlanmasını Coppola büyük bir şaşkınlıkla karşılamıştı. Kıyametim. Ormanda aklını kaçıran tek kişi Albay Kurtz değildi. Kıyamet filminin Filipinler'deki çekimleri sırasında Coppola baltayı sıyırdı. Çekimlerde yaşanan bahtsızlıklar dillere destandır. Tayfunlar, bütçe ve zamanlama ile ilgili sorunlar ve başrol oyuncusu Martin Sheen'in kalp krizi geçirmesi, Coppola'nın bu 70'ler başyapıtının karşılaştığı felaketlerden sadece birkaçıydı. Tuhaf bir şekilde Coppola uzun bir süre boyunca etrafındaki tüm bu felaketlere kayıtsız görünüyordu. Ekibi tropikal hastalıklarla mücadele edip çaresizlik içinde yemek, içme suyu ve tuvalet sıkıntısıyla kıvranırken Coppola sönmüş bir yanardağın içine derme çatma bir saray kurdurtmuştu. Orada Queens'ten gelen mütevazı bir sinemacıdan çok bir Türk paşasına yakışır bir hayat sürüyordu. San Francisco'dan en güzel şaraplar, gurme yemekler, ses sistemi, lakivit kristaller, İtalya'dan her hafta uçakla taze makarna getirtiyordu. Hatta bir keresinde Kobe bifteği hazırlatmak için Tokyo'nun en iyi şeflerinden birini çağırmıştı. Ki bu sırada ekibin büyük kısmına günlük yemek paralarını bile vermiyordu. Ne bu lüks yaşamın, ne de dozu gittikçe artan kendine zarar veren davranışlarının Coppola'ya bir faydası olmuyordu. Yönetmen durmaksızın sigara ve ester içiyordu. Asistanıyla yüzsüzce karısını aldatıyor. Bir gün epilepsi krizi geçiriyormuşçasına ağzından köpükler çıkarak yere düştü. 2 gün sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar kameranın arkasındaydı. Arkadaşları intiharın eşiğinde olduğundan korkmaya başladı. Marlon Brando, Coppola'nın bu zamanlarını dönüşümlü olarak depresif, gergin ve öfkeli şeklinde tarif etmişti. Çekimlerden sonra sorunun ne olduğu nihayet anlaşıldı. Coppola'ya manik depresif teşhisi konulmuştu ve lityum tedavisi görmeye başladı. Ancak ilaç midesini bulandırıyor ve Hollywood'daki insanların bu ilacı kullandığını öğrendiğinden korkuyordu. Reçetenin Kurtz adı altında yazılmasını sağladı. 4 yılın ardından ilacı tümden kesti ve o dönemde yaşadıklarını bir orta yaş krizi olarak adlandırdı. 5 parasız. Kıyamet fiyaskosundan sonra Hollywood'dan sürünen Coppola, 1982'de kendi finanse ettiği One From The Heart adlı 25 milyon dolarlık fiyaskoyla sonuçlanan diğer bir film nedeniyle ekonomik bir darboğaza girdi. C.E. Hinton uyarlamalarından ilki The Quiet Side filminin yapımından sonra ertesi yıl bir zamanlar bolluk içindeki yönetmen artık iflas etmişti. Oyuncu Rob Lowe, GQ dergisine yönetmenin bir sahne çekimi esnasında telefonla Napa Valley'deki evine icra memurlarının girmesini engellemeye çalıştığını açıklamıştı. Branches'in bir yakın çekim sırasında bana direktif verirken bir yandan da telefonda karısıyla konuştuğunu hatırlıyorum diye anlattı Lowe. Kahrolası kapıyı sakın açma. Gitmelerini söyle. Özür dilerim. Kamera. Ertesi gün de şöyle dedi. Yelkenli aldığımı söylemiş miydim sana? Sayın Başkonsolos. Coppola, 1999 yılında Orta Amerika ülkesi Belize'nin Birleşik Devletleri'ndeki fahri konsolosluğu oldu. Tam bir güneş aşığı olan yönetmenin 1981 yılından bu yana Belize'de mülkleri vardır ve başarılı bir oteller zinciri işletmektedir. Fahri Başkonsolos makamı Belize vatandaşı olması gerektirmediği gibi ona resmi bir sorumluluk da yüklemiyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte Belize ile ilgili tüm yazışmalarda Başkonsolos Ekselansları Francis Ford Coppola titrini kullanma yetkisine sahiptir. Bayram 29 sonu sayfa 193.